Ayrım 21.
Sayfa 414. 8 1/3 devirle dönen ince esnek plakların bir yüzünün çalış süresi 60 dakika, plak çapı 22,86 cm, ortalama bir kitap için gerekli olan plak sayısı 6, kitap ağırlığı 141,36 gramdır. NLS 1983 sayfa 237. Makara bantlarda sesli kitaplar. 1952 yılında iki Alman araştırmacı tarafından manyetik şeritlere kayıt yöntemi geliştirilmiş, kısa zamanda yayılan bu teknolojinin sesli kitaplara uygulanması gecikmemiştir. Pek çok ülkenin körler kütüphaneleri makara bantlara kitapları okuyarak kullanıcılarına ödünç vermeye başlamıştır. İngiltere'de Yayıncılar Derneği ile varılan bir anlaşma gereğince piyasadaki teyplerle dinlenebileceği ve bu nedenle telif haklarına zarar verilmiş olacağı düşüncesiyle makara bantlar sesli kitap uygulamasında kullanılmamıştır. Bunun yerine 1959 yılında kaset şeklinde çalınması uzun süren bantlara kitaplar kaydedilmeye başlanmıştır. İsveç'te sesli kitap uygulamaları ilk olarak 1955 yılında Körler Derneği ve Malmö Halk Kütüphanesi'ne başlatılmış, diğer halk kütüphaneleri bunu izlemiştir. 1956 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı gönüllü kuruluşların makara bantlarda sesli kitap hazırlayarak kütüphanelere bağışlamaya başladığı görülmektedir. Plaklarla karşılaştırıldığında makara bant yönteminin bazı önemli üstünlükleri bulunmaktadır. Bu bantları çalmak üzere ayrıca çalıcı makine üretmenin gerekmemesi önemli avantajlardan birisidir. Kişilerin piyasada başta müzik aletleri olmak üzere hazırlanmış bantları dinlemek için edinmiş olduğu makinelerle sesli kitap bantlarını da dinlemek mümkün olabilmiştir. Ayrıca bu yöntemle yapılan kayıtlar daha ucuza mal olmakla kayıtlar silinip tekrar yapılabildiğinden okuma sırasındaki yanlışlar düzeltilebildiği gibi bantların yeniden kullanılabilmesi büyük kolaylık sağlamıştır. Ne var ki bu teknolojinin getirdiği sorunların başında bandın açıkta oluşu yüzünden dağılma olasılığı ve yeniden sarma güçlüğü gelmektedir. Kaset kitaplar. 1960'lı yılların ortalarına doğru Philips firması makara bandın sakıncalarını ortadan kaldıran ve saniyedeki dönüş hızı 4,76 santim olan kasetleri piyasaya çıkarmıştır. Philips standardı adı verilen bu yöntem ticari olarak bugün hala her türlü kayıt amacıyla yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu şekilde pratikleşen manyetik kayıt yöntemiyle küçülen ve ucuzlayan kaset çalarlar körlerin kitap okuma dünyasını ve her türlü kayıt gereksinmesini karşılamakta gecikmemiştir. Önce makara bantlara sesli kitap kaydına başlamış olan başta Avrupa'daki körler kütüphaneleri yavaş yavaş Philips standardı kasetlere yönelmiştir. Ne var ki İngiltere'de daha önce değindiğimiz telif hakkı sorunu yüzünden bu kasetlerin kullanımı mümkün olamamış, 1967 yılına itibaren video kasetine benzer çok kanallı ve çalınışı 12 saat süren kartuş bantlara sesli kitapların okunması yoluna gidilmiştir. İngiltere'de akademik kitaplar konusunda uzmanlaşmış böyle bir sesli kitap servisi kayıtlarını Philips standardında yaparken, St. Dunstan's adlı kuruluşun yönettiği kütüphane özel kartuş kasetlere kayıt yapma uygulamasını bugün bile sürdürmektedir. İsveç'te sesli kitap kayıtlarında kullanılmak üzere o sırada İngiltere, Finlandiya gibi ülkelerde kullanılmakta olan kartuş bant yöntemi ile Philips kaset sistemi arasında bir seçim yapabilmek için çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapılmıştır. Bu araştırmalarda sesin kalitesi, çalış süresi, kaset şeritlerin üzerine manyetik işaret koymaya uygun aletlerin olup olmaması, çoğaltma makineleri gibi birçok etmen göz önünde bulundurulmuştur. Sonunda bu ülkede sonraki yıllarda piyasada bulunan malzemenin kullanılabilmesi olasılığı göz önüne alınarak Philips kaset sistemi kabul edilmiştir. Almanya gibi diğer ülkelerde bulunan körler kütüphaneleri yukarıda belirtildiği gibi uzun yıllardır Philips yöntemiyle kitapları kaydetmektedir. Ancak bu kütüphanelerin ya da bu hizmeti veren kuruluşların karşısına sık sık telif hakkı sorunları çıkmaktadır. Açıktır ki bu yöntemle yapılmış olan kayıtlar herhangi bir kaset çalarda dinlenebilecek durumdadır. Ticari olarak kitapları kasete okuma uygulamasının giderek yaygınlaştığı günümüzde, körler için üretilen sesli kitaplar ile ticari anlamda üretilmiş sesli kitaplar arasında sınırların belirsizleşmesi gibi bir gerçeklik yaşanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan sesli kitaplar yoğun şekilde daha önce sözü ödenen plaklara kaydedilirken, öte yandan önce makara bant, daha sonra Philips standardı kasetler kullanılmaya başlanmıştır. 1973 yılında General Electric firması üretmekte olduğu kaset çalarlardan birisine Kongre Kütüphanesi Körler ve Fiziksel Özürler Bölümünün istekleri doğrultusunda değiştirerek körler için bir özel kaset çalar üretmiştir. Bu kaset çalar kasetlerin iki farklı hızda dönmesini sağlayan bir düzeneye sahiptir. Bu hızlardan birisi piyasada ticari olarak kullanılmakta olan 4,76 santimetre bölü saniyelik bant dönüşüyle Philips standardı, ikinci hız ise bunun yarısı yani 2,38 santimetre bölü saniyedir. Bu makine şarj edilebilir bir pil kullanmakta ve makinenin düğmelerinin üzerinde kabartılmış işaretler bulunmaktaydı. Farklı iki devirli kayıt yöntemine olanak veren üstte bahsi geçen makinenin dışında kasetin bir yüzüne birden fazla yani 2, 4, 6 hatta 8 kanal ayrı ayrı kayıt yapma olanağı sağlayan teypler de zaman içinde piyasaya çıkmıştır. Ne var ki standart bir uygulama sağlayabilmek amacıyla Kongre Kütüphanesi kasetin her yüzüne ikişer kanal kayıt yapılmasının yeterli olacağı sonucuna varmıştır. Bir kaset hem normal hızın yarısı kadar bir hızla çalınarak hem de kasetin her iki yüzüne ikişer kanal ayrı ayrı ses kaydı yapılarak kaset kullanımında önemli bir tasarruf elde edilmesini sağlamıştır. Ayrıca bu kayıtlar özel bir kaset çalarla dinlenebileceği için telif hakkı sahiplerinin genellikle gönül rahatlığıyla izin verebileceği bir şekilde yapılmış oluyordu. Üretilen bu özel tip kaset çalarda ayrıca kitabın bölüm ve sayfalarını kaset üzerinde işaretleme yöntemine uygun bir mekanizma da bulunmaktadır. Bu teknikle kitap kaydı sırasında çok yavaş dönmekte olan kasete, bölümleri ve sayfa başlarını belirtmek üzere düşük frekanslı düz bir ses sinyali kaydedilmektedir. Kaset dinleme sırasında hızla ileri geri sarıldığında düşük hızla zor duyulan bu ses sinyallerinin frekansı yükseltilerek duyulabilir hale gelmekte ve dinleyici bölüm ve sayfa başları için farklı olarak kullanılmış sinyalleri izleyerek aradığı bölümün ya da sayfanın başına geldiğini hisseder hissetmez makineyi çalma durumuna getirerek rahatlıkla kitabın istediği kısımlarını dinleyebilmektedir. Bu teknik yardımıyla bir kimse birkaç kasetten oluşan kalın bir kitapta dinlemek istediği sayfayı 1-2 dakika içinde bulabilmektedir. Bu tip özel kaset çalarlarda ya da onlara bağlı olan bir aygıtta başka bir özel teknoloji daha kullanılmaktadır. Sıkıştırılmış konuşma, compressed speech adı verilen bu teknik, özellikle dönüş hızını kademeli olarak arttırıp azaltan kaset çalarlarda, hızlı çalındığı durumda normal olarak incelmesi ve yavaşlatıldığında kalınlaşması gereken sesin asıl tonunda tutulması, böylece kitap ya da diğer materyalin hızlı ya da yavaş dinlenmesine bakılmaksızın sesin konuşma tonunda tutulması esasına dayanmaktadır. Bunu sağlamak için kullanılan yöntemlerden birisi basit olarak söylemek gerekirse, konuşmanın elektronik olarak parçalara ayrılması, bu parçalardan bazılarının atılarak geride kalan parçaların birbirine düz bir şekilde eklenmesine dayanmaktadır. Yani bu durum konuşmacının sesinin düzleştirilmesi olarak ifade etmek mümkündür. Kullanılan bir başka yöntem ise delta modülasyonudur. Bu teknoloji ile sesi düzleştiren aygıt, otomatik olarak konuşmanın sıkıştırılma oranını ya da normal dönüş hızının 1/4'ünden başlayarak 2 katından daha fazlaya kadar hızlandırılması arasında seçilen kasetin dönüş hızına uygun bir şekilde sesin yayılmasını ayarlamaktadır. Hızlandırılarak konuşmanın düzlüğünün korunması sırasında seste oluşan belli orandaki bozulmaya karşın kademeli hız değiştirme mekanizmasını kullanarak gözle okuma hızı kadar bir hızla dinleyebilmek ve anlayabilmek mümkündür. NLS 1983 sayfa 264. Aşağıda normal olarak piyasada kullanılmakta olan kasetleriyle düşük devir kullanılarak ve 4 kanal üzerinden yapılan sesli kitap kayıtları arasındaki farkları gösteren bir tablo sunulmaktadır. Kasetin cinsi C90, dönüş hızı 4,76 santimetre bölü saniye, kanal sayısı 1, çalış süresi 45 dakika, ortalama bir kitap için kaset sayısı 8. Kasetin cinsi C90, dönüş hızı 2,38 santimetre bölü saniye, kanal sayısı 2, çalış süresi 88 dakika, ortalama bir kitap için kaset sayısı 2. Körler açısından kaset teknolojisinde meydana gelen bir başka gelişme de kaset üzerine insan sesiyle işaret koyma tekniğidir. Bu yöntem 1970'li yılların sonlarında uygulamaya konmuş ve özellikle sözlük, ansiklopedi ve benzeri başvuru yapıtlarında yararlı olmuş bir tekniktir. Bu teknikle yavaş ve genellikle saniyede dönüşü 2,38 santim olan bir kaset üzerine sesli kitap kaydı yapılırken, aynı kayıt üzerine bir başka aygıt yardımıyla kaydedilmekte olan konu, Sözlükte bir sözcük, ansiklopedide anahtar sözcük ya da kavram son derece yavaş bir şekilde eklenmekte. Böylece bu anahtar sözcük çok düşük frekanslı olduğundan dinleme sırasında kulakla pek ayırt edilememektedir. Kaset ileri geri hızlı bir şekilde sarılırken hafifçe şeride temas eden kaset çaların okuma kristali bu anahtar sözcükleri normal tonuyla okuyabilmektedir. O anda aradığı sözcüğe ya da anahtar kelimeye gelen kör okuyucu o sözcüğü duyar duymaz kaset çaları durdurmakta ve normal çalma durumuna getirerek sözcük ya da anahtar sözcükle ilgili ayrıntılı açıklamaları dinleyebilmektedir. Kongre kütüphanesi formatı olarak bilinen kasetlere düşük devirde ve 4 kanal üzerinden kayıt yapma yöntemiyle Kongre kütüphanesi ilk kayıtları 1974'te yapmış ve bu kitapların seri üretimini 1977 yılında başlatmıştır. Bugün Amerika'da kasete kitap ya da diğer yayınların kaydını yapan hemen hemen bütün kuruluşlar bu yöntemi benimsemiş gibidir. Bu şekilde çeşitli amaçlara yönelik geniş çaplı kütüphaneler oluşmuş durumdadır. ABD'de Kongre Kütüphanesi'nin NLS bölümünün yanı sıra büyük bir kaset ve elektronik kitap hazırlayan bir kuruluştan daha söz etmek yararlı olur. Kısaca RFB&D, körler ve okunacak malzemeyi elle tutamayan kimseler için kayıt merkezi adındaki bu kuruluş, ilkokul düzeyinden doktora ötesine kadar eğitimin her aşamasındaki öğrencilerin ve meslek adamlarının ihtiyaç duyduğu kitapları Kongre Kütüphanesi formatında kasetlere ve elektronik şekilde kayıtlar tutan bir kuruluştur. 1951 yılında kurulmuş olan bu kütüphanede 100 binden fazla seçme kitap bulunmaktadır. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde kurulu stüdyolarında yılda yaklaşık 5 bin kitap sesli kitap haline getirilmektedir. Kuruluşun çeşitli hizmetlerinde çalışan 5 bin gönüllü kör öğrenci ve meslek sahiplerinin gerek duyduğu ve kendilerine gönderilen kitapları 2-3 hafta gibi kısa bir süre içinde kasete okumaktadır. Son yıllarda kurum arşivinde bazı kitapları elektronik ortamda da bulundurarak okuyucuya sunmaktadır. Kişilerin doğrudan üye olabildiği bu kütüphaneye bir tıp doktoru, okul müdürü, kütüphane görevlisi gibi konuyla ilgili yetkili kimselerin vereceği raporlarla başvurulmaktadır. İngilizce dışındaki çeşitli dillerde okunmuş çok miktarda kitap bulunan bu kütüphaneden posta ücreti ödemeden ülke dışındaki körler de yararlanabilmektedir. www.rfbd.org İngiltere'de daha önce sözü edilen 12 saat çalınabilen kartuş kaset sistemi Avustralya, Finlandiya, İspanya, İsviçre, Zürih tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Buna karşın Kanada, Danimarka, Fransa ve Almanca'nın konuşulduğu ülkelerin çoğu Hollanda, Norveç ve İsveç piyasasında bulunan kaset teyplerle uyumlu olması gerekçesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı Philips standardını benimsemiş ve kullanmaktadır. Kuşkusuz bu yöntemle kitaplar hem daha fazla kaset gerektirmekte hem Kongre Kütüphanesi formatının sağladığı kolaylıkları sağlayamamaktadır. Belki de bu nedenle son yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinde Amerika'da uygulanan Kongre Kütüphanesi formatına doğru bir yönelme gözlenmektedir. Bunlara en iyi örneklerden birisi İngiltere'deki akademik düzeydeki kitapların kasete okunduğu Öğrenci Kaset Kütüphanesi'nin uygulamasıdır. Önceleri normal ticari aygıtlarla Philips standardında kitap kayıtları yapmaktayken son birkaç yıl içinde söz konusu kütüphane yararlarını dikkate alarak birçok kitabı hem normal ve hem de kongre kütüphanesi formatında hazırlayarak okurların tercihine göre bunlardan birisine ödünç verebilmektedir. Ayrıca son yıllarda kasetçalar teknolojisindeki dev ilerlemeler sayesinde pek çok firma Amerikan Kongre Kütüphanesi formatında hazırlanmış sesli kitapları dinleyebilmeyi sağlayan çeşitli boylarda, çeşitli özelliklerde ve fiyatlarda kaset çalarlar üretmiş ve körlerin hizmetine sunmuştur. Son yıllarda disklere yapılan dijital kayıt teknolojisindeki bütün ilerlemelere karşın kaset hala önemini korumakta, bir yandan kaset ve kaset çalarların kalitesinde, özelliklerinde görülen yükselmeler ve çeşitlenmeler, diğer yandan fiyatlarının ucuzlamasıyla belki de önemi daha da artmış durumdadır. Dijital sesli kitaplar. Son yıllarda özellikle müzik kayıtlarında önemi artan ve gitgide gelişen dijital kayıt teknolojisinin konuşan kitaplar için kullanılması çalışmaları bu teknolojinin ortaya çıktığı günlere kadar uzanır. Hatta bu şekilde hazırlanacak kitapları dinlemek için birkaç çeşit aygıt üretilmiş bulunmaktadır. Dünya Körler Birliği ve Avrupa Körler Birliği ile bazı kütüphanecilik kuruluşları kısa zaman içinde konuya ilgi duymuş ve zaman geçirilmeden en uygun teknolojini seçilerek konuşan kitapların kasetler yerine bu yöntemle kaydedilmesi çalışmalarına başlamış, komiteler oluşturmuşlardır. Uluslararası Kütüphaneci Dernekleri Federasyonu, IFLA, Körler Bölümü, 1995 Ağustos ayında İstanbul'da düzenlediği konferansta bu teknolojileri ele almış ve kullanılırlığı açısından DAISY sisteminde karar kılmıştır. 1996 yılında Avrupa Körler Birliği de benzer bir sonuca varmıştır. DAISY sisteminde bir CD üzerine 5 tane kitap kaydedilebilmektedir. Çalma makinesi kolaylıkla kullanılabilmekte, içindekiler dizin ya da sayfa ve bölümler zorlanmadan bulunarak dinlenebilmektedir. Kayıt dijital olarak yapılmış olduğu için son derece temiz olmaktadır. Önümüzdeki yıllar bu çalışmaların yoğunlaştığı sesli kitabın yolculuğunu tıpkı Braille yazısı gibi yeni mecralarda sürdürebileceği kolaylıkla söylenebilir. DAISY sisteminin yanı sıra benzer amaçlarla kitap kaydı yapabilen çeşitli bilgisayar programları geçtiğimiz yıllarda geliştirilmiştir. Tarayıcı adı verilen optik okuyucularla taranan mürekkep baskılı kitaplar metin olarak bilgisayara aktarılmakta, körlerin kullanabileceği şekilde getirilmiş bilgisayar, kabartma yazılı monitör ya da gerçek insan sesi kullanılarak görmeyen kimse tarafından dinlenmektedir. Bilgisayarda kullanılan gerçek insan sesi teknolojisi büyük gelecek vaat etmekte ve körlerin okuma sorununun önemli bir bölümünü çözeceği düşünülmektedir. Bu teknoloji kullanarak basit kullanımlı taşınabilir yazı okuma makineleri Türkçe için geliştirilmiş bulunmaktadır. Sesli kitap okumanın zorlukları. Körler açısından dinleyerek okuma eylemi mekanik olmanın ötesinde bir özellik ifade eder. Bir kişi mürekkep ya da braille yazılmış bir kitabı okurken okuma sürecine aktif olarak katılır. Bu tür okuma sırasında göz kasları ve eğer kabartma okunuyorsa eller kendiliğinden olaya katılmaktadır. Buna karşın dinleme daha çok pasif bir etkinliktir. Saatler boyu kör kimse gelen sesli ifadeleri alırken hareketsizdir. Bazı körler uzun sürelerle dinlemeye tahammül edebildiği halde bu kimseler bile ağır bir okuma faaliyetinin sonunda sıkılmaktan, uykuya dalmaktan, gerilim ve huzursuzluk duymaktan kendisini bütünüyle kurtaramayabilir. Uzun süreli okumalara karşı koyabilmek için körler örneğin oda içinde bir uçtan bir uca yürür, okumanın bazı kısımlarında diğer insanlarla konuşmak, sakız çiğnemek, yemek yemek, örgü örmek ya da hülyalara dalmak gibi başka faaliyetler yapar. Zaten zor olan dinleme süreci özellikle sınavlar yaklaştığında ve okunacak malzeme biriktiğinde daha da zorlaşır. Rusalem 1972 sayfa 197. Yararlılık bakımından Braille kitaplar ve sesli kitaplar. Sesli kitaplarla ilgili bölümü bitirirken kısaca körler için hangi yöntemle hazırlanmış kitapların daha yararlı, daha kullanışlı olduğuna ilişkin bazı araştırma sonuçlarını aktarmak yararlı olacaktır. Ülkesinde Braille kullanımının yaygınlaştırılması konusunda yoğun kampanyalar düzenleyen Amerikan Körler Federasyonu bile bu ülkedeki körlerin ancak %15'inin kabartma yazıyı iyi bir şekilde kullanabildiğini kabul etmektedir. Bu nedenle körlerin çoğunluğunun zaten sesli kitaplardan başka bir seçeneğinin olmadığı görülmektedir. Amerikalı araştırmacı June Morris, 1968 yılında yaptığı bir araştırmasının sonunda sosyal bilimler, edebiyat ve fen konularında harcanan zaman birimine karşılık ne kadar öğrenildiğini gösteren öğrenme verimliliği, Braille materyalle karşılaştırıldığında sesli kitaplarla çok daha fazla olduğunu bulmuştur. Aynı sonuç İngiliz araştırmacı M.J. Tobin ve arkadaşları tarafından da bulunmuştur. Dipnot: Lorna J. Bell, The Large Print Books and Its User, Kütüphaneler Derneği Araştırma Yayını No. 22, Londra, LA 1980. June Morris'in araştırması ayrıca az gören çocukların mürekkep materyalle karşılaştırıldığında sesli kitaplardan daha iyi öğrendiğini ortaya koymuştur. Yine de sesli kitaplar birçok konuda Braille kitapların yerini tutamamaktadır. Örneğin sürekli başvurmayı gerektiren sözlükler, ansiklopediler ve standart ders kitapları, peş peşe rakamların, şekil ve sembollerin kullanıldığı matematik ve fen kitapları, yabancı alfabelerde yazılışların önemli olduğu yabancı dil kitapları gibi kitapların Braille yazısında olması öğrenme açısından daha önemlidir. Vernon Report 1972 sayfa 34. Folk 1967 yılında dinleme ile Braille okuma arasındaki fark üzerine geniş çalışmalar yapmış, dakikada 270 kelime hızla dinleyen çocukların anlama yönünden Braille okuyan çocuklarla aşağı yukarı aynı olduğunu bulmuştur. Lowenfeld 1975. Özellikle yüksek öğrenim aşamasında her şeyin Braille yazısında bulunmasının mümkün olmadığı durumlarda sesli kitaptan büyük ölçüde yararlanmak zorunluluğu kendini göstermektedir. Yüksek öğrenimde öğrenmenin %75'i kulak yoluyla olmaktadır ve eğitim düzeyi yükseldikçe dinleyerek öğrenme ve anlama verimliliğinde artma gözlenmektedir. Bu nedenle çocuklara Braille'in yanında dinleyerek öğrenme alışkanlığı erken bir yaşta öğretilmeli, bu amaçla okullardaki örneğin dil laboratuvarlarından yararlanılmalıdır. Braille yazısının kullanımının yaygınlaştırılmasını savunanlar sağladığı kolaylıkları ve üstünlükleri şu şekilde formüle etmektedir. Şu anda başka herhangi bir sistem Braille'in tam anlamıyla yerini alamamış durumdadır. Örneğin iyi Braille yazısı kullanan birisi notlarını ses kayıt yöntemlerinden çok Braille yazısıyla tutmaktadır. Yapacağı konuşmaları Braille notları yardımıyla yapmaktadır. Okumanın verdiği zevki yaşamakta ve gerekirse diğer insanlara sesli okuyabilmektedir. Yoğun bir çalışma Braille yazısıyla daha iyi yapılabilmektedir. Çünkü kişi okuyacağı malzemeye tam olarak hakim olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı körlerin en etkili bilgi alma yöntemi ve körlerin sembolü durumundaki Braille yazısının yok olması ve etkisinin azalmasının önüne geçilmelidir. Teknolojideki gelişmeler bu konuda yeni umutlar doğmasını sağlamıştır. Daha ucuz ve daha hızlı Braille yazısı üretimi sayesinde önümüzdeki yıllarda körler daha fazla okuma malzemesi bulabilecekler, yazılarını unutmayacaklardır. Dipnot: Braille Monitör Dergisi, Paperless Braille, NFB, Mayıs 1982. Hatta ülkemizdeki özürlü liderlerinden birisi konuşmalarını okuyarak yapan ya da en azından arada sırada notlarına bakan politikacılar ve topluluk önünde konuşması gereken insanlara Braille yazısı öğrenmelerini tavsiye etmiştir. Bu kişiye göre konuşmayı yaparken böylece gözler yerine parmaklar kullanılacak, gözler sadece izleyicilerle görsel iletişim kurma işine bakacak, böylece sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalınmayacaktır. Körlerin bilgiye ulaşma yolundaki diğer araçları. Braille yazısı ve sesli kitap teknolojilerinin yanı sıra körlerin mürekkep yazısını okuyabilmesi için son yıllarda bazı araç ve sistemler geliştirilmiştir. Yazı ve bilgi edinme yöntemleri ile ilgili bölümü bitirmeden önce bu araçlara ve sistemlere kısa kısa değinelim. Optacon. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lı yıllarda geliştirilen ancak 1970'li yılların başında satışa sunulan bir okuma aygıtıdır. Küçük ve hafif olan bu aygıtta yazının üzerine gezdirilen küçük bir kamera, mürekkep yazıyı titreşimlere dönüştüren elektronik devreler ve genellikle sol elin işaret parmağının çıkan harfleri hissetmesi için konduğu bir yüzey bulunur. Bu yüzeye 144 tane ucu küt iğne yerleştirilmiş durumdadır. Örneğin kamera O harfini gördüğünde küt iğneler üzerine konmuş parmağın altında halka oluşturacak şekilde ve sayıda iğne yüksek frekansla titreşmektedir. Bu aleti iyi bir şekilde kullanmayı öğrenmiş bir kimse dakikada 80 kelimeye kadar okuyabilmektedir. Bu aygıt daha çok körlerin bilgiye ulaşma yöntemlerini tamamlayıcı nitelikte kullanılmaktadır. Örneğin mektupların okunması, sözlüğe bakılması gibi amaçlar için daha uygundur. Sesli ve kabartmalı okuma aygıtları. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yapay insan sesi üreten elektronik düzenekler 1970'li yılların ortalarında gelişmeye başlamıştır. İlk olarak optik okuyucu aracılığıyla metinleri insan sesi şeklinde yapay bir sesle okuyan R. Kurzweil adında bir mühendisin geliştirdiği ve kendi adını taşıyan okuma makinesi 1976 yılında Amerika'da kamuoyuna tanıtılmıştır. Bugünkü okuma sistemleriyle karşılaştırıldığında son derece yetersiz, anlaşılması zor, büyük ve $50,000 civarında maliyeti olan bir sistemdi. Yıllar içinde bilgisayar teknolojisindeki ilerlemelere paralel olarak başta İngilizce ve diğer yaygın dillerde okuyan sabit ve portatif sistemler geliştirilmiştir. Temel olarak bu sistemler bir optik okuyucu aygıt, scanner, mürekkep yazıyı analiz ederek harfleri bilgisayar diline çeviren ve bilgisayarın belleğine gönderen bir optik okuma programı, OCR, bilgisayarda seslendirme programı ve sesi çıkaran sentez eden bir aygıttan ya da yazılımdan oluşmaktadır. Geçen yıllar içinde bu sistemi oluşturan her birim açısından çok önemli ilerlemeler meydana gelmiştir. Bilgisayarların işlem kapasitesi ve hızı artmış, optik okuma aygıtlarının tarama hızı artarken fiyatı düşmüş, optik okuma programının tanıdığı karakter türleri ve programın yetenekleri son derece gelişmiş, bilgisayarı seslendirme programları Windows ortamında çalışacak duruma erişmiş ve sesi sentez eden aygıtlarda kullanılan ses kartları ve elektronik devrelerde büyük ilerlemeler olmuştur. Diğer dillerin yanı sıra Türkçe için de böyle bir okuma sistemi geliştirilmiştir. Sistem kısaca şu şekilde çalışmaktadır. Fotokopi makinesi ve benzeri optik okuma aygıtının yani scanner camının üzerine yazılar alta gelecek şekilde konur. Daha sonra bilgisayardan tarama komutu verilerek okuma aygıtının sayfayı taraması sağlanır. Birkaç saniye içinde tarayıcı aygıt optik okuma programı ile birlikte sayfadaki yazıları bilgisayar diline çevirerek bilgisayara gönderir. Bilgisayardaki seslendirme programı bu yazıları sese ya da braille yazıya çevirerek okunmasını sağlar. Yüksek hızlı tarayıcı aygıtlar sayesinde bir kitabın ya da derginin kesintisiz olarak okutulması sağlanabilmektedir. Bu sisteme braille monitörü bağlanacak olursa bir kör kimse bilgisayarı braille yazısında kullanabileceği gibi tarayıcı aygıttan gelen yazıları da braille alfabesinde okuyabilecektir. Bu sistem okuma aygıtı olarak kullanılabileceği gibi modem aracılığıyla internete bağlanarak sanal dünyanın görenlere sunduğu olanakların pek çoğundan körlerin de yararlanmasını sağlamaktadır. Elektronik posta kutusu uygulamasıyla bugün bazı ülkelerde günlük gazeteler tam metin halinde kişinin bilgisayarına gönderilmekte, kullanıcının tercihine göre yapay ses veya braille alfabesinde okunabilmektedir. Böyle bir sisteme bir braille yazıcı eklendiğinde ve bilgisayara bir braille tercüme programı yüklendiğinde, kabartma masaüstü yayıncılık yapmak bile mümkün olmaktadır. Böyle tam donanımlı bir sistemin maliyeti 15-20 bin Amerikan dolarını bulmaktadır. Bir önceki bölümde belirtildiği gibi bilgisayar bilmeyi gerektirmeyen taşınabilir insan sesi kullanan bir okuma aygıtı Türkçe için geliştirilmiş bulunmaktadır. Körlerin okuyacağı ya da dinleyeceği materyale postada gönderme kolaylığı. 1952 yılında Evrensel Posta Birliği'nin UPU, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği konferansta körler için basılmış materyalin posta ücretinden muaf tutulması benimsenmiştir. Körler arasında basılı kabartma yazıyla yazılmış mektuplar o tarihte uluslararası ücretsiz taşımaya dahil edilmemiştir. UPU'nun Kanada'nın Ottawa kentinde 1957 yılında yaptığı bir sonraki kongresinde yukarıda bahsi geçen materyal bu defa muafiyet kapsamına alınmıştır. İzleyen yıllar içerisinde uluslararası posta sözleşmeleriyle bu tür malzemenin yani körler için okuma materyalinin bütün ülkelere ücretsiz gitmesi sağlanmıştır. Türkiye'de bu uygulamaya 1963 yılında başlanmıştır. Kaset, makara bant gibi materyalin de dahil edildiği bu çeşit gönderilerde diğer ülkelerde uygulanan ücret alınmaması yerine o anki değeri en düşük pulun kullanılması esası benimsenmiştir. UPU'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir toplantıda Türkiye'de bu tür gönderinin yine de ücretsiz olmadığından söz edilmiş ve Türkiye bu tür gönderilerden ücret alan ülkeler kategorisine konmuştur. Az görenler için iri puntolu kitaplar. Almanya'da 1880'li yıllarda görmesi zayıf çocuklar için özel iri puntolu harflerle kitapların hazırlanmış olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte gözleri zayıflamış yetişkinlere okuma olanağının sağlanması, dünyanın her yerinde son yıllara dek yeterli ilgiyi görememiştir. Bunun belki de en önemli nedeni 1930'lu yıllara kadar tıp çevrelerinde hakim olan zayıflayan gözün yorulmayarak korunabileceği görüşüdür. Ne var ki o zamandan günümüze dek geçen süre içinde bu inanışta bazı değişmeler olmuş, tıp çevrelerinde gözün pek çok durumda o anki görme gücünden mümkün olan en fazla yararlanılması gerektiği görüşü giderek yaygınlık kazanmış ve bu yönde az gören kimseler desteklenmeye başlanmıştır. Kitap basımı için gereken kağıdın elde edilmesinin zorlaştığı, kalitesinin düşmesine karşın fiyatının arttığı ve aynı zamanda okuma oranında düşüş gözlendiği 2. Dünya Savaşı yıllarında bu alanda önemli bir gelişme kaydedilememiştir. 1960 yılında az görenlerin okuma ihtiyacını belirlemek üzere kütüphaneciler ve ilgili mesleklerden gelen temsilcilerden oluşturulan bir komite, çeşitli çalışma ve incelemelerden sonra geliştirdiği bir pilot proje çerçevesinde bir yardım kuruluşundan finansman desteği alarak iri puntolu harflerle kitap üretmeyi kararlaştırmıştır. Ancak o sırada gözleri giderek zayıflamakta olan bir yayıncının benzer bir yayın evi kurma çalışmasını öğrenmeleri üzerine, kendi geliştirdikleri projeyi uygulamak yerine bu yayıncının söz konusu girişimine destek olmaya yönelmişlerdir. Böylece 1964 yılında İngiltere'de Ulverscourt kitapları adıyla bir dizi iri puntolu kitabın yayımına başlanmıştır. O tarihten bu yana Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç, ABD gibi ülkelerde iri puntolu kitaplar basılmaktadır. İri puntolu kitapların yayımlanması başka bazı faaliyetlerin doğmasını sağlamış, böylece birçok ülkede başta yaşlılara yönelik olmak üzere az görenler için çeşitli dergiler yayımlanmaya başlamıştır. İri puntolu kitaplar az görenlerin kolayca okuyabilmesi için özel olarak basılan normal harfli kitaplardır. Bu kitaplar harflerin çizgileri kalın, şekilleri yalın, üzerinde duran harflerle zeminin renk zıtlığı fazla olan mat kağıtlar, beyaz kağıt üzerine siyah mürekkep kullanılarak basılmaktadır. Bu kitapların basımında satır aralarının daha geniş olması okumayı kolaylaştırıcı bir etki yapmaktadır. İri puntolu materyal elde etmek üzere kullanılan büyütmelik fotokopi zaman zaman başarılı olmakla birlikte her durumda yukarıdaki özellikle yazı elde edilmesini sağlayamamaktadır. İngiliz Kütüphaneler Derneği körlere okunacak malzeme sunulması ve ortaya çıkan sorunların tartışılması amacıyla bir dizi toplantı düzenlemiş ve bu toplantılarda sürekli olarak iri puntolu kitap basımı sorunları da ele alınmıştır. Özellikle 1971 yılında yapılan bu çeşit bir toplantıda küçük harflerle yapılan basımların zararları üzerinde özellikle durularak ofis formları, sigortacılık belgeleri ve ambalaj için kullanılan kutuların üzerindeki bilgiler de içinde olmak üzere küçük puntolarla basılmış yazılara artık bir son verilmesi ihtiyacı önemle vurgulanmıştır. Yine İngiltere'de az görenlerin okuma ihtiyacı üzerine bir araştırma yapılmış ve az görmeye göre basım adıyla hazırlanan rapor 1969'da yayınlanmıştır. Bu araştırma az görenler tarafından en rahat okunabilecek basımın nasıl yapılması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler içermektedir. Ele alınan özellikler arasında harflerin büyüklüğü, özelliği ve aralarındaki uzaklıkların okumayı etkileyen önemli etmenler olduğu saptanmıştır. 1980 yılında yine İngiltere'de iri puntolu yazıları okuyanlarla ilgili bir araştırma daha yapılmış, araştırmanın sonunda hazırlanan rapor, iri puntolu kitap ve bunları kullananlar adıyla yayımlanmıştır. Araştırmayı yürüten L. Bell birbirine paralel yaptığı 4 survey ile iri puntolu yazıları okuyan kimselerin betimlenmesi, bu tür hizmetler konusunda ne kadar bilgi sahibi olunduğu, kütüphanelerin izlediği farklı politika ve uygulamaların etkileri, bu hizmetlerden yararlanmayanların gösterdiği nedenler, aracı durumundaki kimselerin hizmetler konusundaki bilgileri aktarmada oynadığı rolü incelemiştir. Dipnot: Lorna J. Bell, The Large Print Books and Its User, Kütüphaneler Derneği Araştırma Yayını No. 22, Londra, LA 1980. Sonuç olarak iri puntoyla basılmış kitaplara her zaman ihtiyaç olacaktır. Çünkü bazı kimseler için okuma denince her durumda mürekkep baskılı kitap okumak anlaşılmaktadır. Bu kimseler için başka hiçbir yöntem normal kitabın yerini tutmamaktadır. Başka bazı kimseler içinse büyük puntolu bile olsa bu kitaplardan yararlanmak daha kolay gelmektedir. Bunun yanında pek çok az gören kimse çeşitli büyütme aygıtlarıyla kullandığı halde okuma sırasında yine güçlük çekebilmektedir. Ayrıca pek çok ülkeden alınan bilgilerden özellikle gözleri bozulmuş yaşlıların Braille gibi özel yazıları öğrenme sırasında güçlükle karşılaştığı ya da öğrenmeye direnç gösterilebilmesi nedeniyle iri puntolu materyali tercih ettiği anlaşılmaktadır. NLS 1983 sayfa 391-394. Az görenlerin okumasını kolaylaştıran yardımcı araç ve aygıtlar. Az görenlerin görme gücünün gösterdiği özelliklere göre kullanılan bazı araç ve aygıtlar geliştirilmiştir. Bunlar elle tutulan basit büyüteçler, birkaç lensten oluşan ve elle tutulan ya da gözlük gibi takılan dürbünlü gözlükler şeklinde olabilmektedir. Az görenlerin okumasını kolaylaştırmak üzere başka aygıtlar da geliştirilmiştir. Optik okuma sistemleri adı verilen kimi aygıtlarda bir büyüteç sistemi yardımıyla yazılar yoğun bir ışık ile bir ekrana yansıtılarak okunmaları sağlanmaktadır. Özel geliştirilmiş bir kapalı devre televizyon sistemi de CCTV, az görenlerin günümüzde okuma ihtiyacını karşılarken kullanılan aygıtlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Optik okuma sistemleri CCTV'lerle kıyaslandığında daha ucuzdur. Bu her iki sistemin birbirine göre üstün olan ve olmayan yanları bulunduğundan, kullanıcı her iki sistemi de incelemeli ve kendisine hangisinin daha uygun olduğuna kendisi karar vermelidir. Danimarka'nın Frederiksberg Halk Kütüphanesi'nde 1978 yılında yaklaşık 1,5 ay süreyle bir deney yapılmıştır. Bu çalışmada o sırada mevcut olan optik araçlarla karşılaştırıldığında kapalı devre televizyonlardan yararlanarak az görenlerin daha elverişli bir okuma düzeyine ulaşıp ulaşmayacağı ve bu olan kimselerin kapalı devre televizyonlardan ne ölçüde yararlanabileceği araştırılmıştır. Deneme o tarihlerde İsveç'te halk kütüphanelerinde kullanılmakta olan İsveç yapımı bir aygıtla gerçekleştirilmiştir. Aygıt temel olarak bir video kamerası ve bu kameradan gelen görüntüyü büyülterek gösteren özel şekilde düzenlenmiş bir televizyon ekranından oluşmaktadır. Bu aygıt üzerinde metni 6-40 kat arasında büyütmek mümkündür. Deneyin sonuçları olumlu olmuştur. Bazı okuyucular yıllardır ilk kez akrabalarından aldığı mektupları okuyabilmiş ya da ailelerine ait fotoğrafları açık seçik görebilmiştir. Önceden normal yazıyı okuyamayan 106 kişiden 90'ı kısa bir eğitim sonunda yazıları belli oranda okuyabilmiştir. Bu 90 kişiden 52'si eğer yörelerindeki kütüphanelerde kapalı devre televizyon bulunacak olursa bundan yararlanılabileceğini ifade etmiştir. NLS 1983 sayfa 400. 1979 yılında İngiltere'de yapılan benzer 6 ay süreli bir araştırma da Danimarka'dakine benzer sonuçlar vermiştir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde pek çok firma farklı özelliklerde, fiyatlarda ve boyutlarda çok çeşitli CCTV'ler üretmiş ve az görenlerin hizmetine sunmuştur. Bugün bunlar artık az görenlerin gittiği okulların, kütüphanelerin vazgeçilmez araçları durumundadır. Gelişmiş ülkelerde pek çok az gören pahalı sayılabilecek bu aygıtları satın alarak ya da aldırarak evlerinde okuma ihtiyacını karşılamaktadır. Kişisel bilgisayar teknolojisinde son yıllarda yaşanan gelişmeler bilgisayarların az görenler içinde okuma makinesi işlevi görmesini sağlamıştır. Körlerin bilgisayarı sesli ya da kabartmalı yazıyla kullanabilmesi için önceki bölümlerde anlatılan düzeneye bir ekran okuyucu büyütme programı eklenmekte, tarayıcı aygıttan bilgisayara aktarılan yazılar istenildiği kadar büyütülmekte ve renk zıtlığı uygulamasıyla kişinin görme düzeyine uygun olarak okuyabilmesi mümkün olmaktadır. Bu geniş imkanlar sayesinde böylesi bir çözüm günümüzde kapalı devre televizyon okuma aygıtlarını bile belli ölçülerde etkisiz bırakmıştır. 13. Bölüm. Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama ve gerileme devrinde körler ve körlük. Osmanlı vakıflarının bozulması. Osmanlı İmparatorluğu'nun parlak dönemlerinde amacına uygun ve önemli toplumsal hizmetleri yürütmüş olan vakıflar, özellikle 17. yüzyılın sonlarında toplumsal yaşamda görülmeye başlanan gerileme ve çöküşe paralel olarak ihmale uğramaktan ve yetkilerin kötüye kullanılmasından kendisini kurtaramamıştır. Özellikle kuruluş ve gelişme döneminde imparatorluğa katılan yeni topraklardaki bir takım arazi, savaşlarda başarı gösteren kimselere verilmiş ve bu kimseler de bu araziden sağlanan geliri genellikle dinsel ve hayır amaçlı işlere ayırmıştır. Sonradan bu uygulama yerini başta padişah olmak üzere bey ve askerler hiçbir önemli hizmet görmeden kendisine birçok arazi ve köy tahsis ettirmenin yolunu bulmuştur. Servetlerini görünüşte hayır işleri yapıyormuş gibi vakfeden bu kimseler, gerçekte nesilleri sona erinceye kadar bu servetlerinden yararlanmanın masum bir yolunu bulmuş oluyordu. Böylece tımarlarla karşılaştırıldığında vakıflar sayılamayacak kadar çoğalmıştır. Avrupa ülkelerinin zamanla pek çok konuda öne geçmesi, başarısızlıklar, giderek artan yoksulluk, girişilen ıslahat hareketlerine tutuculardan gelen tepkiler, ülkede derin bir güvensizlik ortamının oluşmasına yol açıyor, herkes geçinmek için işin hilesine kaçıyordu. Ali Bey Vakıfları Mütevelli'den Mektup, Gökçen 1946. Özellikle büyük vakıflarda vakfı yönetmekle görevli mütevellilerin yanı sıra denetim görevi yapan ve nazır denilen görevliler bulunmaktaydı. Bu nedenle vakfın çalışmaları bu denetim görevlileri tarafından yapılmış, vakıflar uzun süre devletin gözetim ve denetiminden uzak kalmıştır. Denetimler 1826 yılında Efkaf ve Haremeyn Nezaretinin, yani Vakıflar Bakanlığı'nın kurulmasından sonra bile yerel kadılar tarafından yürütülmüştür. Vakıflarımız 1941 sayfa 37. Bu tarihten itibaren vakıfların gelirleri Maliye Nezaretinin denetimine alınmıştır. Cumhuriyet döneminde eskiden kalan vakıfları yeniden düzenleyen, bu uygulamalara yeni bir statü getiren 1935 tarihli 2767 sayılı yasa yürürlüğe girdiğinde eski vakıflarla ilgili pek çok sorunun çözülmesi gerekmiştir. Eski vakıflarla ilgili karşılaşılan hukuki sorunların çözümüne yol göstermek amacıyla hukuk doktoru Ekrem Cemal aynı yıl yayımladığı Vakıflarımız adlı küçük ve değerli eserinde eski vakıflarla ilgili sorunları ve bu sorunların ne şekilde çözüleceğini ele almıştır. Bu küçük ve değerli çalışmasına Doktor Cemal Osmanlı vakıflarının ne şekilde bozulduğuna, bu bozulmanın bazı nedenlerine çarpıcı şekilde değinmektedir. Cumhuriyet dönemine kadar çoğunluğu bozulmuş, işlevini yerine getiremez hale gelmiş ve zaman içinde büyük ölçüde şekil değiştirmiş Osmanlı vakıflarının ne şekilde tasfiye ya da ıslah edileceğine karar verilirken, zaman içinde vakıflarda ne gibi değişim ve dönüşümlerin ortaya çıkmış olduğuna değinmek gerekmiştir. Konuyu hukuk açısından inceleyen Doktor Cemal, bu arada Osmanlı toplum bilimcileri için de son derece değerli bilgiler vermektedir. Söz konusu çalışmanın Osmanlı toplumsal düzeni konusundaki tartışmaların yoğun şekilde yapıldığı 20. yüzyılın ikinci yarısından önce yazılmış olması, Doktor Cemal'in çalışmasını özellikle değerli hale getirmektedir. Kitaptan çok raporu andıran çalışmasında çeşitli dönemlerinde Osmanlı toplumsal ve iktisadi yaşamında öne çıkmış bazı uygulamalarla vakıflar arasındaki yakın ilişki en çarpıcı şekliyle dikkati çekmektedir. Bu yönüyle Doktor Cemal'in Osmanlı vakıflarının bozulma nedenleriyle ilgili verdiği bilgileri izlerken, Osmanlı toplumsal ve iktisadi yaşamında meydana gelen değişmelerin bir yönüyle bir fotoğrafını da elde etmek mümkün olmaktadır. Vakıflar sonsuza dek hizmet verecek kurumlar olarak düşünülmüş, geçici işler için ya da geçici sürelerle vakıf kurulduğuna rastlanmamıştır. Bu nedenle ahkam-ı sabıkada, yani kurallar dizini, vakıfların tasfiye yöntemlerinden söz edilmemektedir. Bu nedenle zaman içinde yangın, doğal felaket gibi nedenlerle ortaya çıkan zararlar ya da kullanılamaz hale gelmesi durumunda bile bir yolunu bularak vakfı sürdürme zorunluluğu, yeni bazı yöntemlerin bulunmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Başlangıçta iyi niyetlerle uygulamaya konan bu yöntemler zaman içinde aşındırılmış ve bambaşka şekiller alarak kişisel çıkar sağlamanın etkili bir yolu haline getirilmiştir. Zaman zaman padişah fermanıyla, örneğin sık sık el değiştirmek yüzünden bakımsız kalan vakıf, bir köyün tımara dönüştürüldüğü bilinmekle birlikte bu genel bir uygulama olmamıştır. Gökçen 1946. Vakıf akarları, icare-i vahide adı verilen basit bir kiralama yöntemiyle bir yıllığına kiraya verilmekteydi. Bir akarın örneğin üst üste 3 yıl kiraya verilebilmesi için geçerli bir nedenin bulunması ve bu durumun kadı tarafından onaylanması zorunluydu. Vakfın akarında ya da hizmet biriminde beklenmedik nedenlerle ortaya çıkan bakım ve tamir ihtiyaçlarının vakfın kendi gelirinden karşılanamadığı durumlarda dışarıdan borç alma ihtiyacı ortaya çıkmış, ancak bazı durumlarda gerekli para bulunamamış, bu durumdaki vakıflar hizmet veremez hale gelmiştir. Böyle bir durumda bile tasfiyesi ya da şekil değiştirmesi mümkün olamayan vakfın tekrar hizmet verir hale getirebilmesi amacıyla onarım için gerekli parayı veren, bu tür ödemeye muaccele denir ve ayrıca belli aralıklarla az da olsa kiraya benzer bir ödeme yapan, bu paraya da müeccele denir, bir varlıklı kimseye vakfın akarlarından uzun sürelerle yararlanma ve öldükten sonra da bu çeşit tasarrufu mirasçısına bırakabilme gibi haklar vererek sorun çözümlenmeye çalışılmıştır. Bulunan bu yönteme icare teyin denmektedir. Bu yolla bir yandan hizmet dışı kalmış vakfın adı korunarak yeniden hizmet verir hale getirilmesi mümkün olabilmiş, öte yandan günün birinde icare teyli vakıf akar müsteciri denen bu kiracının mirasçısı kalmayacak olursa, kiraya konu mülkün tekrar vakfa döneceği ve vakfın başlangıçtaki haliyle devam edebileceği varsayılarak böyle bir yöntemin geliştirilmesinde bir sakınca görülmemiştir. İcareteyn yönteminin uygulanmaya başladığı ilk zamanlarda bu tür kiracının sahip olduğu tasarruf hakları mirasçılarına çok sınırlı olarak geçebilmekteydi. Örneğin bu tür hakların kiracıların eşlerine bile geçmesi mümkün değildi. Miras yönünden bu sınırlamalar onarım masraflarının giderek yükselmesi ve diğer bazı nedenlerle zamanla başlangıçtaki cazibesini yitirmiş, aynı şartlarla kiraya vermekte güçlük çekilmeye başlanmıştır. Bu durumun sonucu olarak icare teyinli efkaf müstecirleri yeni bazı haklar ve genişletilmiş olanaklar istemeye başlamıştır. Vakıflara yeni müstecirler bulabilmek için tefsih-i intikal yani tasarruf hakları nizamnamesi çıkarılmış, bu yeni düzenlemeyle gerçekte vakıfların hemen hemen değerine eşit bir para karşılığı satılması gibi bir durum ortaya çıkmış ve icare teyinli efkaf müstecirlerinin tasarruf haklarını miras yoluyla geçebileceği kimselerin sınırları genişletilmiştir. Bu yeni uygulamayla kiralanmış olan bir akarın vakfa geri dönebileceği umudu son derece zayıflamış olmaktaydı. Vakıf kurumu özellikle belli bir dönem servet kaçırmanın etkili bir aracı haline getirilmiştir. Şöyle ki, bir bağış yöntemi olan vakıf tek taraflı akitle oluşturulmakta ve vakıf yapan kişinin sonraki bir zamanda bu tasarrufundan vazgeçmesi ahkam-ı sabıkada uygun görülmemekteydi. Her ne kadar aksine içtihatta bulunanlar olmuşsa da uygulamada daha çok sözü edilen bu kurala uyulmuştur. Ancak varlıklı olduğu dönemde temiz duygularla servetini vakfetmiş kimselerin herhangi bir nedenle ileride dara düşmesi durumunda oluşturmuş olduğu vakfın gelirinden yararlanamaması insafsızlık olarak görülmüş, Sonuç olarak vakıf yapan kişinin vakfın giderlerinden arta kalan gelirin kendisine, çocuklarına, akrabalarına ya da uygun gördüğü kimselere verilmesini isteyebilmesi uygun görülmüştür. Sorun bu şekilde çözülünce ufak bir hayır yaparak, örneğin küçük bir cami yaptırarak çok gelir getiren akarları bu caminin bakım ve hizmetlerine bağlamak, geriye kalan büyük miktardaki geliri de kendisine almak ya da dilediği kimselere verilmesini sağlamak mümkün olmuştur. Gözden düşen ve kovuşturmaya uğrayan varlıklı kimselerin servetine devlet tarafından el konulmasının yaygın olduğu dönemlerde, servetini güvence altına almak isteyen varlıklı kimseler, ortada böyle bir durum yokken bile mallarını yukarıda belirtilen şekilde vakfederek güvenceye bağlamış olmaktaydı. Böylece görünüşte varlıklı kimseler hayır yapma konusunda birbiriyle kıran kırana yarışır görünürken, gerçekte oluşturulan küçük bir hizmetin gerektirdiği harcamalardan arta kalan büyük miktardaki vakıf akar gelirinden, yaşadığı sürede kendisinin, öldükten sonra çocukları ya da yakınlarının vakıf adı altında bu servetten yararlanabilmesinin ustaca bir yolu bulunmuştur. Bu durumdaki pek çok kimse daha ileri giderek kendisini kurduğu vakfın icareteyni vakıf müstecili yaptırmıştır. Daha önce sözü edildiği gibi bu tür kiracıların tasarruf haklarını başkalarına devretmekte hakkı genişletilmiş olduğu için, kurduğu vakıfta kendisini icareteyni vakıf akar müstecili yaptıran kimse, bu hakkını para karşılığında başka birisine bırakarak, görünüşte vakfa adanmış olan servetini gerçekte elinde tutmuş olmaktaydı. Bu kimsenin olsa olsa yaptığı tek masraf küçük bir hayırdan ibarettir. Bu çeşit danışıklı uygulamalarla çevre sanki vakıflarla dolup taşar hale getirilmiştir. Cemal, 1935, sayfa 12. Vakıf kurumunu karmaşık hale getiren ve gerçek işleyişinden uzaklaştıran bir başka uygulama da mukataadır. Mukataa araziye özgü bir uygulamadır. Örneğin vakfın hem hayır kuruluşu hem de gelir getiren akarı bütünüyle çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmiş, yalnız arsası kalmıştır. Arsa ve üzerindekileri satmak yerine icareteyn yöntemi esas alınarak kiraya vermek ve bu arada kiralayan kişiye bir çeşit tasarruf hakkı tanımak yoluna gidilmiştir. İcareteyn ile mukataa arasında önemli bir farkın bulunduğuna işaret etmek gerekmektedir. İcareteyn yönetiminde akarlardan yararlanan kiracı, icareteyni vakıf akar müsteciri, yeniden inşa edilen ya da onarılan binanın sahibi değil, yalnızca geniş yetkileri olan kiracı durumundadır. Yapacağı her türlü değişiklik ya da eklenti vakfın malı sayılmaktadır. Buna karşın mukataada kiracı arsa üzerindeki malın sahibidir ve arsa doğal olarak binaya tabi olacağından kiracı arsa üzerinde de tasarruf hakkına sahiptir.